Kadınlar Dekameronu, Julia Voznesenskaya. Pencere Yayınları, 1. Baskı, Ekim 2009. Türkçe'ye çeviren Çağlayan Aksoley. Bu kitap 342 sayfadır. 6 nokta kayıt stüdyosunda seslendirilmiştir. Ses kaydına başlama tarihi 26 Nisan 2010. Okuyan İris Gür. Julia Voznesenskaya, Kadınlar Dekameronu. Bu kitapta Leningrad'da bir kliniğin doğum servisinde yatan ve az önce hastanenin karantina altına alındığını ve bu duvarlara 10 gün daha dayanmak zorunda olduğunu öğrenen 10 kadından söz edilmektedir. Derken içlerinden birinin aklına Floransalı bir ozanın kaleminden çıkan ve gerçek mi, efsane mi olduğu hala tartışılan bir olayı tekrarlamak gelir. 10 gün süreyle birbirlerine öyküler anlatacaklardır. Yaşamları, erkekler, aşk, kısaca bugünün kadınını ilgilendiren her şey üzerine öyküler. Bu teklif herkesin hoşuna gider ve bu 10 gün içinde birbirlerine 100 değişik öykü anlatırlar. İsteyen okuyucu kısa özetleri okuyarak bu öykülerin içerikleri hakkında bir fikir edinebilir. Ama vakit bulup tüm öyküleri teker teker okusa alacağı keyif büyük olacaktır. Leningrad'da doğan Julia Voznesenskaya tiyatro eğitimi gördü. Muhalif kültür hareketinin bir üyesi ve Sovyetler Birliği'nin ilk bağımsız kadın kulübü Maria'nın kurucusudur. Şiirleri çeşitli dillere çevrilmiştir. Yazıları ve faaliyetleri nedeniyle sürgüne gönderildiği Sibirya'dan 1980 yılında Münih'e kaçan ve halen orada yaşamakta olan Julia Voznesenskaya Pen Club üyesidir. Kamplardan Sevgi Mektupları kitabı daha önce yayın evimizce yayınlandı. Bu kitapta Leningrad'da bir kliniğin doğum servisinde yatan ve az önce hastanenin karantina altına alındığını ve bu duvarlara 10 gün daha dayanmak zorunda olduğunu öğrenen 10 kadından söz edilmektedir. Derken içlerinden birinin aklına Floransalı bir ozanın kaleminden çıkan ve gerçek mi, efsane mi olduğu hala tartışılan bir olayı tekrarlamak gelir. 10 gün süreyle birbirlerine öyküler anlatacaklardır. Yaşamları, erkekler, aşk, kısacası bugünün kadınını ilgilendiren her şey üzerine öyküler. Bu teklif herkesin hoşuna gider ve bu 10 gün içinde birbirlerine 100 değişik öykü anlatırlar. İsteyen okuyucu kısa özetleri okuyarak bu öykülerin içerikleri hakkında bir fikir edinebilir. Ama vakit bulup tüm öyküleri teker teker okusa alacağı keyif büyük olacaktır. Birinci gün. Her şey onunla başlar. Ama şunu da eklemeliyiz ki bildiğimiz tüm kitaplar birinci bölümle başlar. Kimse sonuncu bölümle başlayan bir kitap adı veremez. Ama bütün bunlar önemsiz. Önemli olan kadınların bir kere hayatlarını anlatmaya karar verdiler mi, ilk önce ilk aşk üzerine hikayelere yer vermeleri. Kadınlar sırlarını ortaya koyacakları zaman öncelikle ilk aşklarından başlarlar. Biz de bu kısa girişten sonra ilk aşk üzerine öykülerle kitabımıza başlıyoruz. Lanet olsun, bu gürültüde insan nasıl bir şeyler okuyabilir diye söylendi Emma. Karnının üzerinde döndü ve yattığı yere dayadığı dirseklerinin arasına Dekameron'u yerleştirdi. Kulaklarını yastığının sivri köşeleri ile kapatarak aklını dikkatle okuduğu kitaba vermeye gayret etti. Oyunun nasıl başlayacağını açıkça gözünün önüne getirebiliyordu. Seyirciler tiyatro salonunun girişlerinde yer göstericiler ve gözlerinin üzerine kadar indirilmiş kapüşonları ile keşişler tarafından karşılanacaklar. Giriş kartları kontrol edilecek, yolu ve koltuk numaralarını modası geçmiş lambaların aydınlattığı karanlık salonda yerlerine götürülecekler. Ermitaj'ı ve ona uygun lambaları mutlaka görmeliyim. Bunların eskizlerini yapmalıyım. Sahneye bakış serbest olmalı. Sadece yapay bir ayın mavi ışıklarıyla aydınlatılmalı. Dekor, Floransa'da bir meydan. Zayıf ışık veren bir fener. Bir kilise kapısı. Kapının üzerinde bir yazı. Memento Mori. Sahneden ara sıra ufak çekçek arabaları ile keşişler gelip geçiyor. ölü gömücüleri. Aa, evet, çan. Bir çan devamlı çalmak. Çan kimin için çalacak? İlk andan itibaren, oyun daha başlamadan önce salondaki herkes ölümün etrafta kol gezdiğini hissetmeli. Ve bu dekorun önünde, bu atmosferde 10 şakacı soytarı öyküsünü anlatıyor. Gene de her şeyin bu şekilde cereyan ettiğini hayal etmek kolay değildi. Veba her tarafı sarmış. Kara ölüm kol geziyor. Her yerde acı ve elem hüküm sürüyordu. Ve bunların tam ortasında başka bir resim. Romantik ve cesur öykülerle kendilerini eğlendiren süslü beyler ve güzel hanımlar. Bizde ise tam tersi. Burada veba değil, doğum kliniklerinde arada bir görülen zararsız bir deri enfeksiyonu başladı. Ve hemen ortalık gözyaşları ve isteri krizleriyle kaplandı. Bizim halkımız aklen ve ruhen bu kadar mı yanık? Bu aptal kadınlar burada yatıp dinlenmeye neden bu kadar karşılar? Çocuk bezlerini bu kadar çok mu özlüyorlar? Tanrım, yaz ayları için 30 adet ince, kış ayları için ise 30 adet kalın bez. Sadece bu düşünce bile insanın cesaretini kırmaya yetiyor. Her birini ayrı ayrı yıka, kaynat, her iki yüzünden de ütüle. İnsanı tam aptal eder bu iş. Batıda çoktan kağıt bezler ve su geçirmez donlar bulundu. Bizim insanlarımızın sanayi casusluğu yaptığı bir sır değil. Öyleyse niçin yararlı fikirleri çalmazlar ki? Elektroniktir hep önde olan. Hey kızlar, eğer sızlanacaksanız bari hepiniz aynı anda başlamayın. Dayanılır gibi değil. Hem bu kadar sıkıntı ve öfkeden sütünüz kesilecek. O zaman hapı yutacaksınız. Doktorların vizite sırasında kullandıkları deyimle belirli bir oturma adresi olmayan kadın, bir serseri, bugünün deyimiyle yersiz yurtsuz olan Sina gürültüye daha fazla tahammül edememişti. Hastaneye hiç ziyaretçisi gelmemişti ve buradan ayrılmaya hevesli görünmüyordu. O zaman sen de bizi neşelendir dedi. Uysallığı ve yardımseverliği nedeniyle salonda İrişka diye çağrılan tombul Irina. O anda Emma'da bir kıvılcım çaktı. Decameron'u tuttuğu elini başının üzerinden yukarıya doğru kaldırarak herkesin o komik kaplı kalın kitabı görmesini sağladı. Buraya bakın bakalım sayın anneler, hanginiz bu kitabı tanıyor? Kadınların yarısı okumuştu kitabı. Okumayanlara kısa bilgi diye devam etti Emma. Kadın ve erkek, 10 genç insan veba salgını çıkınca şehri terk ediyor ve kendi arzularıyla karantinaya giriyorlar. Tam tamına 10 gün, tıpkı bizim durumumuz gibi. Her gün sırayla yaşam, aşk, hilekar sevgililerden yenen darbeler ve aşk nedeniyle meydana gelen trajediler hakkında çeşitli öyküler anlatıyorlar. Biz de böyle yapsak ne dersiniz? Sanki bütün kadınlar bu sözleri beklemişlerdi. Önemsiz şakalar yapmak veya ailesel sorunları paylaşmaktan çok daha ilginç olacaktı bu. Ama ta baştan başlamalıyız dedi İrişka. En iyisi ilk aşk hakkındaki öykülerle başlayalım. Yalnız şunu bilin ki en son anlatan ben olacağım çünkü utanıyorum. O niye? Hepimiz aynı organa sahip kadınlar değil miyiz dedi Sina gülerek. Hangi organı kastediyorsun diye sordu yabancı isimli güzel Albina gözünü kırparak. Tabii ki kalp diye Sina'dan önce cevap verdi bir nomenklatura kadını olduğu sonradan ortaya çıkan Valentina. Hay aksi kalpmiş demek dedi Albina düş kırıklığı içinde ve sıkıntıyla esnedi. Yine de Valentina'yı tahrik etmek için öyle davrandığı hemen belli oluyordu. Gözlerindeki parıltı öykü anlatma fikrinden duyduğu memnuniyeti açıkça ele veriyordu. Valentina öyle kolay kolay yenilgiyi kabullenmezdi. Aşk kelimesinin bazılarında vücutlarına kramp girercesine gülmeye neden olmasını bir türlü anlayamıyorum. Ülkemizde aşk resmi anlamı olan bir şeydir. Ailenin temelini oluşturur. Aile de devletin temel taşıdır. Doğru diye lafa karıştı donanma tersanesinde işçi olarak çalışan Olga. Benim ilk aşkıma üstelik iki devlet birden karıştı. Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği ve Demokratik Alman Cumhuriyeti, tamam mı? Haydi Olga, anlat çabuk dedi kadınlar ve heyecan içinde yataklarından doğruldular. Olga hiç nazlanmadı ve ilk aşkının öyküsünü anlatmaya başladı. Birinci öykü, Olga'nın öyküsü bir Sovyet tersane işçisi kadın ile bir Alman gemi yapım teknisyeni arasındaki enternasyalizm ruhuyla dolu aşkı anlatır. Ne yazık ki bu aşk iki devlet yetkililerinin tüm çabalarına karşın çocuk düşürmeyle sona erecektir. Benim ilk aşkım hanımlar hemen hemen bir muhalif aşkı sayılır. Söylediğim gibi donanma tersanesinin mobilya bölümünde boya işçisi olarak çalışıyorum. İyi de para kazanıyorum. Bu bakımdan şikayet edemem. Fakat idare bana karşı son derece düşmanca bir tutum içinde. İzne gitmek yok, ev bekleme listesinde ilerleme yok, Zajzava'dan başka herkese yardım ediliyor. Çünkü Zajzava'nın bir zamanlar bir Alman sevgilisi oldu. Bu nedenle. O demokratik Alman Cumhuriyeti'nden biriydi. Olmamalıydı ama oldu işte bir kere. Hemen hemen 10 yıl önceydi. O zamanlar biz kendi tersanemizde Almanlar için bir tanker inşa ediyorduk. Bir Rus-Alman, tüh be ne diyorum ben, bir Sovyet-Alman projesiydi bu. Almanlar gemi gövdesini ve motorları yapıyorlardı. Biz de cihazların yapımını ve iç donanımı üstlenmiştik. Her iki ülkede sosyalist. Burada da oradaki gibi sosyalist rekabete çok önem verilir. Bu nedenle tankeri istenilenden 6 ay önce bitirdik. Ama sonra aşağı yukarı 8 ay süreyle de ortaya çıkan aksaklıkları düzeltmekle uğraştık. Tankeri bazen Alman mürettebatla tersanemize yolluyorlardı. Bazen de gerisin geriye Alman limanı Rostock'a. Aksaklıkları düzeltmek için Leningrad ve Rostock arasında böyle gide gele birçok arkadaşlık kuruldu. Hatta çoğumuz da birbirimize aşık olduk. Hepimiz de genç insanlardık. Ben teknisyen Peter'den, bizdeki Petya gibi çok hoşlandım. Aklı başında, ciddi, iyi bir arkadaş, Rusça bile konuşabilen bir insan. Sadece tek bir kusuru vardı, Tanrı'ya inanıyordu. Bu inanış Alman Demokratik Cumhuriyeti'nde hala mevcut. Onlar bize bağlı bir parçamız değiller ya. Petya'ya hamile olduğumu söylediğim zaman çocuğu aldırtmamı istemeyip evlenme izni için derhal şeflerine koşmasının nedeni belki buydu. Onun şefleri evlenmemize izin verdi ama bizimkiler vermediler. Beni hemen tankerden aşağı indirip parti yönetiminin, sendika yönetiminin ve daha bir sürü başka yönetimin huzuruna çıkarttılar. Önce beni ikna etmeye çalıştılar, sonra emrettiler. Çocuğu aldırt, senin dışarı gitmene izin vermeyiz ya da söyle sevgilin Sovyetler Birliği'ne yerleşsin. Bunu nasıl yapabilirdim ki? Petya'nın Rostock'taki annesi, babası, erkek ve kız kardeşleri ve bahçe içinde bir evi vardı. Ben ise kimsesizdim ve yurtta kalıyordum. Petya'mı Almanya'sından ne uğruna çıkartacaktım ki? Ona burada ne verebilirdim? Bana bir daire vermiyorsunuz, bari tek bir oda verin dedim. Böylece kalacak bir yerimiz olur. Ancak o zaman onu ikna edebilirim. Şuna bak, ne kurnaz şey diye yanıtladılar. Biz senin gibilere yabancılarla buraya yerleşin diye oturacak yer veremeyiz. Bana öylesine eziyet ettiler ki sonunda hamileliğimin 5. ayında bebeğimi düşürdüm. Minik bir oğlandı. Evlenme fikrinden cayar endişesiyle mektuplarımda Petya'ya bundan hiç bahsetmedim. Ve o benim için mücadelesine devam etti. Sovyet ve Alman taraflarının her ikisine de aynı anda yazılar yazdı, ricalar etti. Ama o da hiçbir şey elde edemedi. Bizim beyefendiler hep reddettiler. Sözde doğum zamanı yakınlaşınca Petya bana ayı balığı kürkünden bir manto, bebek içinde bir sürü eşya gönderdi. Hepsi öyle güzel şeylerdi ki. Yurttaki bütün komşular hediyeleri görmeye geldiler. Bir sürü süslü süslü sentetik eşya. Ben bu güzel bebek çeyizine bakıp sadece ağladım. Bütün hayatım yıkılmıştı. Daha sonra Petya'dan bir mektup aldım. Onu aldattığım için aramızdaki her şeyin bittiğini yazıyordu. Kimdi bilmiyorum. Belki komşular hasetten ve kıskançlıktan bana gelen mektuplardan birinin üzerinden adresi alıp Petya'ya gerçeği yazdılar. Belki de hükümet makamlarımız gerekli önlemleri aldı. Sonrası nasıl mı devam etti? Gayet normal. Ben işimden bir adamla evlendim. Çok fazla içki içmese esasında iyi bir insan. Tabii Petya'nın eline su dökemez. Petya iyi yetişmiş bir Almandı. Bir kadına nasıl davranılacağını bilirdi. Petya'dan hatıra bir kürk manto kaldı bana. Ölmeyen, eskimeyen bir manto. Bazen ağlayarak düşünüyorum. Lanet olasıca manto. Niye eskimiyor? Yok olmuyorsun. Her şeyi unutmama engel oluyorsun diye. Ama öte yandan satmak da istemiyorum. Bana bir anı. Evet, ayı balığı kürkü sonsuza kadar dayanır, dedi düşünceli düşünceli, siyah saçlı, kendi halinde bir kadın olan müzik hocası Nelya. Benim annem bu mantosunu bütün savaş süresince giydi ve sonra da bana ondan bir yaka yaptı. Bunda hayret edilecek ne var, diye güldü Olga. 4 yıl bir kürk için fazla uzun bir zaman değil ki. Benimki henüz yeni gibi. Ama annem onu nerelere giymedi ki? Yer altında, Almanların temerküz kampında, tahta kerevetlerin üzerinde örtü görevi gördü ve beni de faşistlerden kurtardı. Anlatmak ister miydiniz, diye sordu Emma. Nelia'nın gözleri yaşlarla doldu ve başını salladı. Daha sonra olur mu? Şimdi anlatamam. Larissa yatağında gerinerek, o zaman ben hayatımdaki ilk aşkı anlatayım sizlere. İster miydiniz? Kadınlar tabii isteriz, diye bağırdılar. Larissa ilgisini çekmişti hepsinin. O kadar kendinden emin ve rahat görünüyordu ki. Halbuki hastanede yalnızca iş arkadaşları onu ziyarete gelmişlerdi. Üstelik 2 kez. Hoş, onun buna pek üzülmüş hali de yoktu ya. Salondakilerin hepsi Larissa'nın ilk aşkının nasıl olduğunu ve gerçekten de bir ilk aşkı olup olmadığını çok merak ediyorlardı. İkinci öykü. Biyolog Larissa'nın öyküsü, ömür boyu sürecek, delicesine bir aşkı, bir hasmı yenmek için verilen kıskanç mücadeleyi, kaybolan sevgilinin yeniden ortaya çıkıp sonsuza dek kayboluşunu anlatıyor. Ben ilk ve son kez 5 yaşındayken aşık oldum. Gülmeyin, beni dinlerseniz her şeyi anlayacaksınız. Savaştaydık, annem ve babam, ikisi de bir birlikte görevliydiler. Babam askeri uçak alanı komutanı, annem de askeri doktor olarak. Beni savaşın kargaşasında kaybetme korkusuyla her yere yanlarında götürüyorlardı. Ne akrabaların ne de bir çocuk yuvasının himayesine verilmiştim. Cephe değiştikçe bizim de uçak alanımızın yeri değişiyordu. Ben hep yanlarındaydım. Kimlik kontrolleri sırasında beni elbise yığınlarının arasına saklıyorlardı. Bunlar benim gıkımı bile çıkarmadan durmam gereken zamanlardı. Baştakilerden biri birliğe teftişe geldiği zaman beni yine saklıyorlardı. Böylece bütün savaş süresini aktif birliklerin arasında geçirdim. Günlerden bir gün bize pilot okulundan yeni çıkmış genç bir pilot geldi. 18 yaşlarında kadardı ve birliğin en genciydi. Ama tabii benim için gerçek bir erişkindi. Hatta biraz yaşlıcaydı bile. Herkes bu iri yapılı, mavi gözlü, yanık tenli delikanlıyı çok sevdi ve ona Volodka adını taktı. Volodka neşeli ve cesurdu. Bizim birlikte birkaç tane de genç kız vardı. Meteoroloji istasyonunda ve sağlık bölümünde çalışıyorlardı. Ve bir de telsizci kız Rayeçka vardı. Bütün kızlar Volodka'nın peşindeydi. Hatta bu Rayeçka az kalsın amacına ulaşacaktı. Ama ben Volodka'yı onun elinden aldım. Gülmeyin, gerçekten böyle oldu. Bu genç delikanlı, şu 40 yaşımdaki halimle ona delikanlı diyorum, bu şımarık komutan kızına neden böyle bir eğilim gösterdi, bugün bile anlayamıyorum. Onunla bir gün bile beraber geçirmeden olamıyorduk. Yataktan kalkar kalkmaz pilotların yanına koşuyordum. Volodka'nın arkadaşları beni pencereden görür görmez ona takılıyorlardı. Seninki her sabah daha da erken geliyor. Onu karşılamayacak mısın? Volodka beni kapıda karşılar, kucağına alır ve sonra kantinde birlikte kahvaltı ederdik. Tabağındaki en güzel lokmalar, kompostolar veya kuru yemişler, o yılların en lezzetli yiyecekleri bana, yani Volodka'nın nişanlısına aitti. Aşırı sevgime engel olmak isteyen annemle babam bir keresinde bütün gün beni Volodka'nın yanına göndermediler. Evde yere çöküp oturdum ve sürekli ağladım. Sonra onları büyük bir şaşkınlık içinde bırakan bir olay oldu. Volodka birdenbire odamızda belirdi ve babamı selamlayarak, "Yoldaş komutan, lütfen nişanlımı benim emrime verin. Uçağımı kontrol etmemiz gerekli," dedi. Babam Volodka'nın ricasını kırmadı ve biz de mutluluktan uçarcasına uçuş alanına koştuk. Volodka uçağının bakımını yaptı, temizledi. Bu bir AN-2 keşif uçağıydı. Avcı uçakları kullanan birlikteki arkadaşları onunla bu uçak yüzünden dalga geçiyorlardı. Hatta uçağa bir de at takmışlardı. Mısır bombalayan. Ben elimde bezim, uçağın kanatlarının tozunu alırken Volodka da uçağı kontrol ediyor ve aksaklıkları elden geçiriyordu. İşimizi bitirdikten sonra Volodka beni pilot kabinine oturtup uçak pistinin üzerinde bir iki tur attırırdı. Babam buna da izin vermişti. Sonra beraberce yemek yedik. Kantinde pilotlar bana soruyorlardı. Lorca, uçakta her şey yolunda mı? Ben de gayet ciddi, her şey fevkalade yolunda diye cevap veriyordum. Bir gün Volodka benim yüzümden bir arkadaşıyla kavga etti. Susadığım ve bir şeyler içmek istediğim için Volodka'nın odasına gitmiştim. Gizlice içki içen pilotlar beni görünce şaşırdılar. Aslında bana sonsuz güvenleri vardı. Volodka bana arkadaşlığın en sıkı kurallarını öğretmişti. Birliğimizdeki yaşamın birçok sırrını biliyordum ve bunları sadece kendime saklıyordum. Hatta babamın bile bilmediği bazı şeylerden ben haberdardım. Volodka'nın orada olmadığını görünce ilk gördüğüm pilottan bana su vermesini rica ettim. Ve bu çoktan sarhoş olmuş aptal bana kendi içki bardağını uzattı. Ben de kocaman bir yudum aldım ve az daha boğuluyordum. Tekrar nefes aldığım anda ciyak ciyak bağırmaya başladım. Çığlıklarıma Volodka koşup geldi. Durumu derhal anladı ve beni yakalayarak su içmem için zorladı. Ben ne olduğumu anlamadığım için devamlı haykırıyordum. Sakinleştikten sonra Volodka beni yatağına yatırdı. Sonra suçunun üzerine atlayıp onu dışarı çekti ve adam akıllı patakladı. Adam bir hafta boyunca masmavi çürüklerle dolaşıp durdu. Babamın bu olaydan hiç haberi olmadı. Şu duygu ise bende iyice kökleşti. Benim koruyucum babam değil, Volodka'dır. Fakat sonra Volodka'nın telsizci Rayeçka ile flörtü başladı. Akşamları ben yattıktan sonra buluşuyorlardı. Ah, o adi yaratık! Bugün bile ondan nefret ediyorum. Bir keresinde biri bana şaka yolu, "Senin Volodka seni Rayeçka ile aldatıyor," dedi. Nasıl bir kıskançlık sardı içimi. Nefretten ve ümitsizlikten perişan oldum. Rayeçka ile Volodka'yı birbirinden ayırmayı kesin kararlıydım. Ayırdım da. Hangi yöntemlerle mi? Kelimenin tam anlamıyla onları birbirinden kopardım. Ne zaman Rayeçka'yı ona yaklaşırken görsem, ona saldırıp "Defol git, o benim nişanlım, senin değil," diye bağırdım. Annem ve babam beni azarladılar. Güzellikle konuştular ama benim kafamda tek bir düşünce vardı. Rayeçka asla Volodka'nın yanına yaklaşmayacaktı. En sonunda babamın sabrı tükendi ve beni kayışıyla öyle bir dövdü ki popomda uzun süre kıpkırmızı izler kaldı. Ama kadınsı hilelerim kesinlikle bir sınır tanımıyordu. Dosdoğru Volodka'ya koştum ve herkesin gözlerinin önünde donumu indirip popomu gösterdim. Ve dedim ki, "Senin salak Rayeçkan yüzünden nelere katlandığımı görüyor musun? Eğer onunla beraber olmaya devam edersen daha da çok dayak yiyeceğim." Babam böyle söyledi. Babam tabii ki öyle bir şey söylememişti. Böylece Volodka'nın Rayeçka'ya düşkünlüğü bitti. Yoksa Rayeçka bu üçlü ilişki yüzünden gülünç duruma düştüğü için mi bu işe daha fazla dayanamadı veya ortalıkta işten çıkarılacağı dedikodusu çıktığı için mi artık bilemiyorum. Ama ilişkileri sona erdi. Ondan sonra ne zaman hasmıma rast gelsem başımı gururla öte yana çevirdim ve onu hiç selamlamadım. Annemle babamdan her seferinde bu davranışım yüzünden tokat yedim. Bu aptallık dışında sevgimiz başka nasıl mı belli oluyordu? Birbirimize olan vazgeçilmez gerçek tutkumuzla. Volodka'nın uçuşu olmadığı zamanlar ormanda dolaşır, yakındaki köylere geziler yapardık. Hangi konularda konuştuğumuzu artık pek hatırlayamıyorum ama beraberliğimiz uzun ve hiç bitmeyecek bir konuşmaydı zaten. 18 yaşındaki bir delikanlı her gün saatlerce 5 yaşındaki bir kız çocuğu ile neler konuşabilir? Bunu bugün bile düşünebilmek çok zor. Tek hatırlayabildiğim, sohbetlerimizi saran sükunet dolu, huzur dolu, ciddi havaydı. Sanırım her şey hakkında konuşurduk. Her gördüğümüz şey hakkında. Benden ve Volodka'dan başka kimseyi ilgilendirmeyen çekirgeler hakkında örneğin. Savaş ve büyüklerin yaşamları hakkında da konuşurduk. Kendimize masallar uydururduk. Benim gibi savaş rüzgarlarının yoldan çıkarttığı bu kocaman delikanlı bana çocukluğumu yaşattı. Volodka'nın verdiği o mutlak güven hissini annem babam veremediler bana. Uçak alanımız sık sık bombalanıyordu. Ormanın içine gizlenmiş olmasına karşın faşistler yerimizi yine de buluyorlardı. Ve bu nedenle de sık sık yer değiştiriyorduk. Ben bir savaş çocuğu olarak yaralılar, ölüler, bombaların açtığı çukurlar, yıkık binalar, yanmış uçaklar gördüm. Gördüğüm bir pilot mezarlığını anımsıyorum. Oraya haç yerine uçak pervanesi dikiliyordu. Volodka'nın yanında kendimi emniyette hissediyordum. O beni gökteki sivri bıçaklardan ve yerdeki mayınlardan korurdu. Volodka görevdeyken küçük bir kadıncık gibi onun dönüşünü beklerdim oynamak yerine. Bir köşeye oturur ve etrafı dinlerdim. Volodka'nın döndüğünü duyunca onun uçağının motorlarının sesinden tanırdım. Uçuş alanına koşar ve "Volodka geldi" diye etrafı ayağa kaldırırdım. Bir kere bile olsun yanılmamıştım. Günün birinde geri dönmedi. Babama Volodka'nın uçağının bir faşist avcı tarafından avlandığı ve alev alıp yanarak düştüğü haberi geldi. Birlikte ben de dahil herkes bu kara haberi duydu. Bütün pilot arkadaşları ve annemle babam Volodka için yas tuttular. Hatta Rayeçka günlerce yaşlı gözlerle dolanıp durdu. Ama ben Volodka'nın ölümüne asla inanamadım. Volodkam olmadan kendimi çok yalnız ve terk edilmiş hissediyordum. Çok mutsuzdum. Ama yine de beni teselli etmek isteyenlere daima "Çok mutsuzum çünkü Volodka burada değil ama yakında gelecek" diyordum. Birkaç ay geçti ve kışın bir gün annem odaya girdi ve bana "Çabuk gel ve Volodka'nı selamla" dedi. Annemin yüzü bunları söylerken endişeliydi ama ben hiçbir şey düşünecek halde değildim. Kürk mantomu bile giyemeden evden fırladım ve karargah sığınağına koştum. Orada Volodka'yı gördüm ve ona doğru deli gibi atıldım. Biri bana dikkatli olmamı ihtar etti. Ama ben çoktan onun kollarına atılmıştım. Sadece bana sarılırken Volodka'nın sallandığını ve birinin ona destek olduğunu hissettim. Volodka'nın bir bacağı yoktu ve koltuk değnekleriyle yürüyordu. Aslında çok daha enteresan bir şeyi daha bilmeniz gerekiyor ki bizimkinin gerçek aşk olduğunu anlayabilirsiniz. Volodka o kadar ağır yanıklar almıştı ki insan onu hemen tanıyamazdı. Alevlerle kavrulmuş, kıpkızıl bir deri parçası bütün yüzünü kaplamış, açık renkte derin izler yanaklarını buruşturmuştu. Ben ise körlemesine onun kollarına atılmış ve ona hiç bakmamıştım. Kalbim bana şöyle söylüyordu: "Bu o işte." Herkes masaya, ben de Volodka'nın kucağına oturduğumuzda o neler olup bittiğini anlatırken içim yeniden huzurla, aşkla doldu. Rahatlamıştım. Parmağımla yüzündeki izleri okşuyor ve "Acımıyor değil mi? Seni öpsem de acımaz değil mi?" diye soruyordum. Bu uçuşu Volodka'yı yüzbaşılığa terfi ettirdi. Bir ay sonra da ona bir takma bacak yolladılar. O da yine uçmaya başladı. Almanya ile savaş bitince Volodkam ile vedalaşmam gerekti. Annem ve babam beni de alıp Leningrad'a döndüler ve Volodka uzak doğuya tayin oldu. Son günümüzde Volodka sadece benimle ilgilendi. Veda sözcükleri belleğime kazındı sanki. "Japonlarla olan savaş da biter, sen büyür, daha da güzelleşirsin ve bir daha karşılaştığımızda evleniriz." Ben onun bütün bu sözlerini ciddiye aldım. Volodka'nın da şaka etmediğinden emindim. Yıllar geçti, Volodka geri dönmedi ama ben de onu unutmadım. Bu arada yetişkin bir genç kız olmuştum ve annemle babama Volodka hakkında bir şey sormaya utanıyordum. Ona olan özlemimi içime atıp onu bekliyordum. 16 yaşıma gelince onun hakkında soruşturmalara başladım. Kalbim "Volodka seni unutmadı ve o da seni arıyor" diyordu. Anlamadığım tek şey şimdiye dek beni neden bulamadığıydı. O ki o kadar kuvvetli ve akıllıydı. Sonunda annemle babama onu sordum. Önceden tanıdığımız pilotlara sordum. Kimse Volodka'nın kaderi hakkında bir şey bilmiyordu. Pilotların dünyası o kadar büyük değil. Er geç ondan haber alacağım diye düşünüyordum ki o haber geldi. 20. Parti Kongresinden sonra ne kadar korkunç sırların ortaya döküldüğünü hatırlarsınız. Kayıp akrabalar teker teker ortaya çıktılar. Kadınlar kamplarda kaybolan erkeklerinden haberler aldılar. Kimi yaşıyordu, kimi ölüp gitmişti. Ne zaman Volodka hakkında sorular sorsam, üzüntüyle başını sallayan annem bir gün beni yanına oturttu ve Volodka'nın başına ne kadar korkunç şeyler geldiğini anlattı. Mucize eseri hayatta kaldığı kahramanca uçuştan sonra onu önce terfi ettirmişler ve Sovyetler Birliği kahramanlarının altın yıldızı ile ödüllendirmişlerdi. Ama sonra olay yeniden aydınlatılmış ve o kampa gönderilmiş. Volodka, Alman hatlarının gerisine iniş yapıp önemli düşman noktalarının fotoğrafını çekme başarısını göstermişti. Geri dönerken uçağa isabet almıştı. Ama o ağır yaralı olarak kendi hatlarına geçmeyi başarmıştı. Önceleri ondan ikinci bir Maresiev yapmışlardı. Hani düşman topraklarına düşen ve kesilen bacağına rağmen tekrar ülkesine dönmeyi başaran kahraman var ya, işte o. Sonra da başka türlü düşünüp bize bir kahraman yeter diye karar vermiş olmalılar ki Volodka'da, Kolima'da kaybolup gitti. İşte benim ilk aşkımın öyküsü bu. İkinci bir aşkım olmadı benim. Yaşatıp gençlere ve sonraları olgunlaştığımda da erkeklere baktığım zaman hiçbiri benim Volodkam ile mukayese edilemiyorlardı. Ne zaman biri hakkında karar vermem gerekse, hayır, bu da Volodka değil, ben onu bekleyeceğim diyordum. Ve bu böylece devam etti. Doktoramı yaptım ve şimdi kocam olmadan da bir aile kurmanın zamanının geldiğine inandım. Şimdi bir oğlum var artık, Volodkam. Onu büyütüp yetiştireceğim. Bütün bu anlattıklarınızdan sonra bu gücü, güveni nereden bulduğunuzu şimdi anladım, dedi Leningrad Yürütme Komitesi Kültür Dairesi üyelerinden Valentina. Diğer insanlardan beklediklerinizi kendinizden de talep ediyorsunuz. Bu da her şeyi halletmenize yardım ediyor. Çocuğunuzu büyütmenizde de size devlet yardımcı olacaktır. Larissa güldü. Eksik olmasın. Verdiği 5 ruble lahanayı yağlamaya yetmez. Bu kadarını ben kendim de kazanırım. Sina, böyle söyleme dedi. 5 rubleye 2 yarımlık, hatta bazen 3 yarımlık vodka alırım. Kadınlar ayda 5 rubleye bir çocuk için neler alınabileceğini şaka yoluyla saymaya başladılar. Bir çizmecik, dükkandan 2 kilo, pazardan 1 kilo et, pazardan 1 kilo, dükkandan 3 kilo elma, okul üniformasının 3'te 1'i yahut 3 tekerlekli bir bisikletin tek bir tekerleği. Onlar şakayla bu fiyat mukayeselerini yaparlarken içlerinde tek gülmeyen Natasha'ydı. Larissa kadar olmasa bile o da hayatta kendi ayağı üzerinde duranlardandı. Düşünceli düşünceli, biliyor musunuz Larissa dedi, galiba size en çok güç veren korunmasız oluşunuz. Biz kadınlar kendiliğimizden kuvvetli olmaya gerek duymayız. Bizi buna iten erkeklerin zayıflığıdır. Erkekler o kadar kadınlaşıyor ki bir erkek tıpkı bir çocuk gibidir. Sadece daha çok yer o kadar. Bir süre daha erkekler üzerine sohbet ettiler. Sonra Sina'dan öyküsünü anlatmasını istediler. Birinci ayrımın sonu. Sayfa 22.